Ayrım 35, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 452, 38. Bölüm. Dee merkeze dönüp konferans odalarından birine girdi. Sonra 8 kişilik masanın sol ucundan başlayarak olay yeri fotoğrafları da masanın üzerine yaydı. Önce Randy Menken'in, sonra Jackie Knowles'ın fotoğrafları aldı masada yerine. Masanın tam ortasına uzun bir sıra halinde 20 santime 27 santimlik 4 olay yeri fotoğrafını sanki birer Amerikan servisiymiş gibi dizdi. Sonra bir adım geri çekilip uzaktan izlemeye başladı. O sırada içeri giren Neil, Dee'yi araması gereken bir görgü şahidi olduğunu söyledi. Dee homurdandı, Neil dışarı çıktı. Bir sonraki gelen Phil'di. Herkesin yemeğe çıktığını söyledi. Dee homurdandı, Phil dışarı çıktı. Fotoğraflara bir süre daha baktı. Abigail'ı düşündü. Uzun zaman önce ortadan kaybolmuş bir bebek miydi? Yoksa bölünmüş bir kişiliğin diğer yarısı mı? Charlene Grant'in gidip gelen hafızasının bir parçası mı? Dee Abigail'ın ne olduğunun önemi yok diye düşündü. Önemli olan kim olduğuydu. Abigail, bir çocuk tacizcisini soğukkanlılıkla öldürdükten sonra kendini bir görgü tanığına tanıtmaktan hiç çekinmeyen kahverengi saçlı mavi gözlü kadın. Charlene Grant ile bir şekilde bir ilgisi vardı. Acaba yakın arkadaş cinayetleriyle de bir ilgisi var mıydı? İşte yapbozun tam merkezini oluşturan ve asıl kayıp olan parça buydu. 21 Ocak tarihinin seçilişinin de tüm bunların oluşunun da sebebi oydu. Abigail. Dee gözlerini Randy Menke ve Jackie Knowles'ın olay yeri fotoğraflarına dikti. Baktıkça düşündü, düşündükçe doğru iz üzerinde olduğu hissine kapıldı. Bunu Abigail yapmıştı ve olay yeri fotoğraflarından Abigail'a dair kötü kokular yükseliyordu. Quincy cinayetlere baktığında kadın işi olduğunu söylemişti. Derli toplu odalar, kabartılmış yastıklar, lekesiz yerler. Her iki kurban da olay anında tuhaf bir biçimde uyuyor olabilirlerdi. Ama yüzlerinde dehşet ifadesinden eser yoktu. Boyunları uygulanan kuvvetle kırılmamış, kolları ya da bacakları acı içinde eğilip bükülmemişti. Yakın çekim fotoğraflarda bile kurbanların boyunlarındaki morluklar son derece belirsizdi. Hassaslıkla, sanki sadece işi görecek kadar bir güçle sarılmıştı boğazlarına. Kurbanlar hiç karşı koymamıştı, buna yeltenmemişlerdi bile. Abigail'ın bildiği, yaptığı bir şey iki yetişkin kadının kendilerini bu derece sorunsuz teslim etmelerine, onun da işini bu derece kusursuz, tertipli, kibarca yapmasına sebep olmuştu. Ama neydi o sebep? Şiddet içeren bir cinayet değildi. Dee durup yazı tahtasına doğru yöneldi ve bunu not etti. Abigail'ı öldürmeye teşvik eden her neyse belli ki kana susamış olması ya da vahşiliği değildi. Kurbanlarından nefret etmiyordu. Onlara işkence etmemiş, yaralamamış ya da öldürdükten sonra zarar vermemişti. Sadece içeri girip işini yapmış, sonra da ortalığı temizlemişti. Oldukça soğukkanlı bir iş çıkarmıştı. Kişisel bir mesele değildi. Dee bu çıkarımını da tahtaya ekledi. Abigail bu iki kadını öldürse de bu olayın şahsi olduğunu düşünmüyordu. Eğer öyle olsaydı kurbanların vücutlarına insanlık dışı dokunuşlar yapabilir, yüzlerini kesebilir, belki ellerine zarar verip saçlarını kesebilirdi. Ya da başka bir boyuttan bakılacak olursa kendini sık sık cinayet işlemek zorunda hisseden katil bundan utanç ve pişmanlık duyabilir ve kurbanın cesedini, özellikle de yüzünü gizleme gereği duyabilirdi. Bu sayede yaptığını da gizlemiş olabilirdi. Ama katil ikisini de yapmamıştı. Hiçbir kızgınlık, utanç belirtisi yoktu. Tamamen soğukkanlıydı. Abigail iki kişiyi öldürmüştü çünkü bunun yapılması gerekiyordu. Bunu yaparken de elinden geldiğince acısız olmasına özen göstermişti. Katil ayinini basit ve en münasip şekliyle yapmıştı. Sonra da ortalığı düzeltmişti. Belki bu da işinin bir parçasıydı. İzlerini temizlemeye çalışıyordu. Ya da bu ilk pişmanlık belirtileriydi. Bir kadının başka bir kadından özrüydü. ''Üzgünüm, seni öldürmek zorunda kaldım. Ama bak bulaşıkları yıkadım, kanepeyi düzelttim ve yerleri sildim.'' Dee'nin tek ihtiyacı olan bir nedendi. Eğer şahsi bir mesele değilse Abigail bunu neden yapmıştı? Mali bir çıkarı mı vardı? Quincy'nin raporlarına göre her iki ölümden de ciddi anlamda karlı çıkan kimse olmamıştı. Kişisel bir hesaplaşma mıydı? Bir aşık için ikinci kadını ortadan kaldırmak mı? İş yerindeki rekabet mi? Kızınızın yerini almaya çalışan bir amigoyu bertaraf etmek miydi sebep? Yine Randy Benke'yi Jackie Knowles'a bağlayan hiçbir sebep yoktu. Aynı aşkla birbirlerine rakip de değillerdi. Aynı iş yerinde de çalışmıyorlardı. Aynı eyalette bile yaşamıyorlardı. Sadece Charlie'nin arkadaşlarıydılar. O kadar ki bu arkadaşlık da yıllar önceydi. Dee Dee kaşlarını çatıp tahtaya yeni bir sütun açtı ve suratını biraz daha buruşturdu. Bu kez soruna farklı bir açıdan bakmaya karar vermişti. Bir süreliğine neden sorusunu unuttu. Şimdiki soru nasıldı? Nasıl olur da bir kadın? Dee Dee Quincy'nin tahminlerine göre katilin kadın olma ihtimalinden emindi. Bir diğer kadını hiç çaba sarf etmeden bu kadar kolay öldürebilirdi. Fiziken daha güçlü ve büyük müydü? Öyle bile olsa birisi size saldırdığında karşı koyup mücadele eder, tırnaklarınızı etine geçirmeye çalışır, tekmeler dirseklerinizle vurmaya çalışırdınız. O da cinayetin ardından temizlenmiş bile olsa her kurbanın üzerinde fiziksel mücadelenin izleri bulunurdu. Ezikler, kesikler, ölüm sonrası morarma. Kurbanların kıyafetine takılıp kalmış saç telleri, doku parçaları olmalıydı. Deri hücreleri ya da kurbanların tırnak aralarından alınan kan örnekleri bile olabilirdi. Morluklar da aynı şekilde yardımcı olabilirdi. Dee Dee şimdiye dek saldırganın yüzük izi, kemer tokası şeklinde pek çok iz görmüştü. Hatta bir keresinde kadının bir rakibiyle saç saça baş başa kavgasının ardından rakibinin yanağında saç tokasının izini bıraktığına bile şahit olmuştu. Ama Dee Dee fotoğraflara tekrar tekrar bakarken hep aynı sonuca ulaşıyordu. Eli hep boş, boş, boştu. Sanki Randy Benke de Jackie Knowles da öylece durup katilin onları boğmasını beklemişlerdi. Biri kötü biten bir evliliği sonlandırma cesaretini göstermişti. Bir diğeri daha 30 bile olmadan kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı. Dee Dee inanmıyordu. Bu kadınlar karşı koymak nedir biliyor olmalılardı. O halde neden yapmamışlardı? Hem de kadın bir katilin karşısında. Uyuşturucu diye düşündü. Pek çok kadın katilin silah tercihi bundan yanaydı. Abigail kurbanlarını uyuşturmuş ve ondan sonra öldürmüş olabilirdi. Akla yatan tek seçenek buydu. Ama Dee Dee'nin başı ağrımaya başlamıştı. Önce Randy'nin toksik raporunu inceledi, sonra da Jackie'ninkini. Jackie'nin kanında barda bir ya da iki bardak şarap içen bir kadın kadar 0.5 promil alkol çıkmıştı. Randy Menke'nin kanı ise temizdi. Dee Dee bir sandalye çekip kendini üzerine attı ve suratını buruşturarak bir kez daha raporları incelemeye koyuldu. O sırada Phil içeri girdi. Elinde yukarı kaldırdığı kahverengi bir çanta vardı. Görünüşe göre Dee Dee öğle yemeğine hayır dememişti, artık yiyebilirdi. Dee Dee çantayı alırken kadın kesinlikle onlara uyuşturucu vermiş olmalı diye söylendi. Kadın mı? Abigail. Abigail'da kim? Randy Menke ve Jackie Knowles'ı öldüren kadın. Anlaşıldı. Akla yatkın görünen tek gerçek bu. İki kurban da boğulmaya hiç karşı gelmemişler. Bunun sebebi zaten etkisiz hale getirilmiş olmaları olmalı. Tamam. Ama toksik incelemelerde herhangi bir ilaç izine de rastlanılmamış. O halde Abigail onları zehirlememiş. Ama yapmış, biliyorum. Pekala, bir de şu açıdan bakalım. Abigail onları toksin testinde görünmeyen bir maddeyle etkisiz hale getirmiş olabilir. Dee Dee kahverengi çantayı açıp biftekli sandviçinden bir ısırık alırken, bu durumda uyku haplarını, esrarı ve narkotiği bertaraf etmiş oluyoruz dedi. Bu da ot, metamfetamin, kokain, ekstazi, oksikodon ve vikodin kullanmadığı anlamına gelir. Geriye ne kaldı? Phil kendi ton balıklı sandviçinden bir ısırık alırken omuzlarını silkti. Arkasında farmasötik etki bırakmadan bir insanı ne etkisiz hale getirebilirdi? Dee Dee kaşlarını çatarak hipnoz olabilir mi dedi. Phil başını hayır anlamında salladı. Sanmam. Hipnozda birisinin rızası dışında bir şey yapmaya zorlayamazsın. Karşındakini gönüllü olarak boğmaya teşvik etmek insanın kendi rızası dışında bir eylemdir. Bu durumda kurban kendiliğinden hipnozun etkisinden çıkıp karşı koyacaktır. Dee buna hak verip sandviçinden bir ısırık daha aldı. Anlayamıyorum. Abigail görünüşe göre hiçbir sebebi olmadan iki kadını öldürdü. Ne öfkeli ne de baskı altındaydı. Ne de kişisel kazanç için yaptı bunu. Onları öldürdü çünkü öyle olması gerekiyordu. Hangisi daha kötü sence? Ölmek mi yoksa ölümünden katilinin hiçbir kazancının olmaması mı? Bilirsin işte, sırf laf olsun diye seni öldürüyorsa.
Kiralık katil olabilir mi diye sordu Phil.
Bu durumda ortada kazanç elde etmesi gereken birileri olmalı. Bu iki kadının ölümünün kimin işine geldiğini anlayamadım. Kaldı ki ikisi arasındaki tek bağ Charlie'nin Rosalind Carter Grant.
Belki de katil Charlie'ni kazanmıştır dedi Phil. Bu sayede Charlie'ye ulaşacak, ondan ilgi ya da sevgi kazanacaktı. Bu da doğanın bir kanunu nasılsa.
Aslında Abigail'in Charlie'nin olduğunu düşünüyoruz.
Gerçekten mi? Ne zamandan beri?
Bu sabahtan beri. Charlie'nin silahı çocuk tacizcileri cinayetlerinde kullanılan silahla örtüştü. Yani pedofilleri Charlie'in vurdu ve katilin üçüncü cinayetinde kendini Abigail olarak tanıttığına dikkat edersek Charlie'nin Abigail olduğu anlaşılıyor.
Bu dosya artık kafamı şişiriyor.
Al benden de o kadar. O sırada Dee'nin cep telefonu çaldı. Bakışlarını korkuyla arayanın annesi, umutla da Charlie'nin tutuklandığını haber verecek dedektif O olduğu düşüncesiyle ekrana çevirdi. Ama arayan ikisi de değildi. Arayan numaranın bir gün önce kendi aradığı bir numara olduğunu fark etti. Dee telefonu açarken, ''İyi insan lafının üstüne ararmış.'' diye mırıldandı. ''İyi günler Charlie'nin Rosalind Carter Grant ya da ayın artık 21'i olduğuna göre Abigail dememi mi tercih ederdin?'' Charlie'nin selam bile vermeden ''O silah benim değil.'' dedi. ''Anlamadım. Balistik raporunuzdan bahsediyorum. Aroporda incelenen benim silahım değil, bunu ispat edebilirim.'' ''Nasıl?''
Sen merkezde benim silahımı gördün, hatırlıyor musun? 22'lik bir Taurus, kabzası gül ağacındandı. Ama dün gece teste tabi tutulan silahın kabzası plastik. Benim silahım değil.
Dee dudaklarını büzüp gözlerini Phil'e dikti ve başıyla ona bir kalem ve kağıt vermesini işaret etti. Kağıdın üzerine kargacık burgacık bir yazıyla balistik raporu yazdı. İşin aslı daha raporu kendisi bile görmemişti, sadece duymuştu o kadar. Dee, belki de iki silahın vardır dedi.
Yok, sadece gül ağacı kabzalı ruhsatlı tabancam Taurus var.
İspatla.
Atış hocam J.T. Dillon ile irtibat kurun. Bir sene önce o silahı almamda bana o yardımcı olmuştu ve son 12 aydır da beni aynı silahla çalıştırıyor.
Bu sadece senin en azından gül ağacı kabzalı bir tabancan olduğunu ispatlar. Plastik kabzalı ikinci bir tabancan olmadığı anlamına gelmez.
Bir anlık bir sessizlik oldu. Charlie'in, sizin yükümlülüğünüz bunu ispat etmek değil mi diyerek konuşmaya başladı. Raporu yeniden inceleyin. İkinci silahta parmak izime rastlanmış mı? Tabanca benim olmadığı için üzerinde parmak izim de yok. Yani benim olduğunu ispat edemezsiniz. O üç pedofili ben öldürmedim ve siz benim yaptığımı ispatlayamazsınız.
Bak ne diyeceğim, merkeze gel ve bunları yüz yüze konuşalım.
Bak ben ne diyeceğim, bugün ayın 21'i, tabancam ortadan kayboldu ve bana kalırsa sizin kendi dedektifiniz bana bir komplo kuruyor. Bu yüzden ben de Boston Polis Merkezi'nin yakınına bile yaklaşmayacağım.
Dedektifimiz mi?
Dedektif o, sahte tabancayı polise teslim eden o ve muhtemelen de benim tabancamı çaldı.
Nasıl yani, senin Taurus kayıp mı şu anda? Yani hani şu gül ağacı kabzalı olan.
Aynen öyle. Dün işe giderken onu saklamıştım. Ben...
Bir an duraksadı. Dee kızın hızla bir şeyler düşündüğünü anlayabiliyordu.
Dün sen ve o beni sorguladıktan sonra benim yanlış bir şey yaptığıma inandığınızı anladım. Bana bir kurbandan çok bir şüpheliymişim gibi yaklaşmıştınız. Ben de panikledim. Tabancamı yanımdan ayırmak istemesem de işe götürmemem gerektiğinin de farkındaydım. Bu yüzden ben de tabancamı park yerindeki bir çalılığın altında karın içine gömdüm. Orada güvende olacağını sanmıştım.
Dee hikayenin bu kısmını dedektif O'dan duyduğu için başıyla onayladı.
Ama işten çıktığımda silahımı bıraktığım yerde bulamadım. Sonra polis telsizinden hakkımda tutuklama kararı çıkarıldığını ve balistik raporunun tabancama uyduğunu duydum. Bu yüzden laboratuvarı aradım.
Sen laboratuvarı mı aradın?
Elbette. Laboratuvarı arayıp dedektif O olduğumu ve raporun detaylarını istediğimi söyledim. Tabancanın tarifini duyduğum an benim olmadığını anladım. Ama benimki de kayıptı. Hala anlamıyor musun?
Didi içine bir sıkıntı çökerken usulca ''Neden açıkça sen söylemiyorsun?'' diye sordu ve kocaman açılmış gözlerini bu konuşmayı dinleyen Phil'e dikti.
''Charlie'in gerçek cinayet silahını balistik incelemeye veren dedektif O'ydu.'' diyerek konuşmaya başladı. ''Plastik kabzalı bir 22'lik taarruz ama o tabanca benim değil. Dedektif O'nun. Cinayetlerde kullanılan silah ona ait. Çocuk tacizcilerini O öldürdü. Şimdi de bana komplo kuruyor.'' Çaresizce ölmeyi beklediğim bugün de onun sayesinde silahsızım ve saklanmak zorundayım. Saat 8'i gösterdiğinde Randy ve Jackie'nin katili işimi bitirecek. Bunun için alim olmaya gerek yok. Ben öleceğim ve işlediği 3 cinayet dedektif O'nun yanına kar kalacak. Beni de sayarsanız 4 cinayetle ki bana kalırsa kesinlikle saymalısınız.
Didi gözlerini önündeki beyaz yazı tahtasına dikti.
Çocuk tacizcilerini dedektif O öldürdü.
Ben de onu diyorum. Tabanca onun, benim değil. Bu cinayetler onun eseri, benim değil.
Dedektif O kendini küçük çocuğa Abigail olarak tanıttı.
Evet, bana tuzak kurmaya çalışıyordu.
Didi, sana tuzak kurmaya çalışmak mı diye sordu.
O halde neden kendini Charlie Rosalind Carter Grant olarak ya da kısaca Charlie diye tanıtmadı? Neden Abigail?
Abigail benim kız kardeşimin adıydı.
Charlie, dedektif O bunu nereden bilecek ki?
Hattın diğer ucunda bir an sessizlik olmuştu. Didi kendi kendine söylenmeye devam ederek, günü geldiğinde herkes ölecek dedi. Cesur ol.
Ne?
Bu ne demek Charlie? Didi 3 cinayeti birbirine bağlayan notlardan daha önce Charlie'ye hiç bahsetmemişti. Bir mesajın içeriği iyi bir dedektifin kendine saklaması gereken detaylardandı. Ama onu kullanarak içeriği tam vermeden de zanlıyı itirafa zorlayabilirdi. Didi Charlie'nin çok uzaklardan geliyormuş gibi çıkan bir sesle fısıldadığını duyabiliyordu.
Günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol çocuk, cesur ol.
Charlie...
Annem, bu sözleri bana annem söylerdi.
Sana mı Charlie, yoksa küçük kız kardeşin Abigail'e mi?
Aman tanrım.
Didi bu tepkinin sonuna kadar haklı olduğunu düşündü. Gözlerini dehşet içinde Phil'e çevirdiğinde Phil de aynı tepkiyle ona bakıyordu. Sonra birlikte masanın üzerine yayılmış iki cinayetin renkli fotoğraflarına baktılar.
Didi aceleyle Charlie dedi, bana Abigail'i anlat, onu hatırlaman gerek. Çünkü her nasılsa kız kardeşin Alan O diye tanınan bir Boston dedektifi olmuş. Ki şu ana kadar 3 çocuk tacizcisi ve en yakın 2 arkadaşını öldürmüş olması olası. Kız kardeşin sadece hayatta değil, aynı zamanda senin için geliyor.
Charlie, birkaç saat içinde seni de öldürecek.
39. Bölüm. Boks konusundaki en büyük sıkıntı bu sporun oldukça seviyeli bir spor oluşu. Rakibinizin tam karşısında durursunuz ve sadece yumruklarınızı kullanıp belden yukarısına hedef alırsınız. Nefsi müdafaa açısından bakacak olursanız bu strateji tüm bedeninizle giriştiğiniz bir kavga kadar etkili değildir. Kesinlikle bir katille baş edebilmem için daha uygun ve de bir kız için daha kolay olan sporlar da vardı. Ama ben en başından beri boksu sevmiştim. Sanırım tüm hayatım boyunca saldırganımın önünde durup onun gözlerinin içine bakmayı beklemiştim. Neyse ki boks antrenörüm Dick kadınlar için nefsi müdafaa dersleri veriyordu. Aynı zamanda bana kötüye harcadığı gençliğinden de ipuçları veriyordu ki o zamanlar yaşamın tüm zorluklarına bulunacak en güzel çözüm kafaları tokuşturup kıçları tekmelemekti. Son bir senede antrenmanlarımızdan sonra benimle bazı sırlarını paylaşmıştı. Atış hocam JT de aynını yapmıştı. İnanın bana, eğer amacınız dövüşün dibine vurmaksa SAT komandolarıyla çalışın. Görünüşe göre savaş zamanlarında onlar iyi niyetle söylenen yalanın mubah olduğuna inanıyorlar. Son hazırlıklarımı sürdürürken o zaman da bu durumdan şikayetçi değildim, şimdi de değilim. Saat 3.45, güneş çoktan batmaya başladı. Havanın kararması gizlenmem için en büyük silahım. İşte o zaman Tom'un evinden çıkıp son kurbanımı bularak geçmiş hatalarım için günah çıkarabilirim. Umarım bunun için çok geç kalmamışımdır. Basit oyunlarla işe başladım. Tükenmez kalemi uzanıp kolaylıkla alabileceğim şekilde saçımdaki lastikli tokaya sıkıştırdım. Tom'un odasından uzun beyaz bir spor çorabı buldum. İçine 4 büyük pil yerleştirip bilekten bağlayarak bir düğüm attım ve birkaç hamleyle denemesini yaptım. Çorabın parmak ucu kısmındaki ağırlık işe yarayıp sert bir yumruk görevi görecek ve beni darbelerden korurken rakibime de ciddi biçimde zarar verecekti. İzole bandı sağlam bir bıçak kınını ayak bileğime bağlamak için kullandım. Kının içine kısa tırtıklı bir mutfak bıçağı soktum. Çok ideal değildi belki ama eğer bıçak kullanmam gereken bir durum olursa başım cidden belada demekti. Çünkü bu tür becerilerde pek iyi sayılmazdım. Buna midemin dayanıp dayanmayacağından da emin değildim. Ama çaresiz anlarda çaresiz önlemler almak mubahtı. Günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol. O an koridorda duyduğum ayak sesleriyle olduğum yerde kala kaldım. Kulağıma sessiz ama hızlı adımlar çalınıyordu. Tom en kısık sesiyle benim dedikten sonra anahtarını deliğe soktu. Alelacele çekmeceden aldığım malzemeleri toplayıp cebime tıkıştırdım. Nefes nefese bir halde kalbim delicesine atıyordu. Son dakikada eğilip kışlık ağır botlarımın bağcıklarını gevşettim. Tom içeri girdiğinde son hazırlıklarımı tamamlıyordum. İşte oyun zamanı gelmişti. 21 Ocak. Günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol. Sanırım dedektif D.D. Warren'ın beni altüst eden çıkarımları nihayet zihnimin kapaklarını açmıştı. Mucizevi bir şekilde uzun zamandır ortalarda olmayan kız kardeşim Abigail'ı hatırladım. Dedektif O oluşunu da, 21 Ocak'ın anlamını da, en iyi arkadaşlarımın neden ölmek zorunda olduğunu da anlamıştım. Hatta saygı gören bir cinsel suçlar dedektifinin neden sapıkları öldürdüğünü, her cesede neden aynı notu bıraktığını ve neden bana komplo kurduğunu bile anlayabiliyordum. Ama ben masumdum. Abigail aklımda neşeli, kahverengi gözlü, tombik ve kıkır kıkır küçük bir bebek olarak kalmıştı. O benim tüm kalbimle sevdiğim ve de kaybettiğim küçük kız kardeşimdi. Öldüğüne inanıyordum ama tabii eğer ölmüş olsaydı onun da adını tıpkı diğer kardeşlerime yaptığım gibi kendi adıma eklerdim. O zaman Charlene Rosalind Carter Abigail Grant olurdum. Dedektif Warren'a göre bu Abigail'in ölmediğinin bir ispatıydı. Onun nasıl olup da bir Boston dedektifi olduğunu aklımız almıyordu. Hala rüyalarımda gördüğüm o kahverengi saçlı, kahverengi gözlü kızdı. Ne var ki benim rüyalarımda gördüğüm en fazla 9 aylık bir bebekti. Ben onu sadece o haliyle hatırlıyordum. Bu gür saçlı, kıvrımlı hatlı ve gelecek vaat eden bir cinsel suçlar dedektifi olmuş kadın bana yabancıydı. En başından beri bana benzemeyen genç ve açık göz bir dedektifti. Günü geldiğinde herkes ölecek, cesur ol. Bu sözleri hatırlıyordum. Bu sözler içimi ürpertiyor, omuzlarımı dikleştirip başımı dik tutmamı sağlıyordu. Annemin en sevdiği cümleydi ve en önemlisi dedektif Warren'ın Abigail'in yaşadığına dair savını kuvvetlendiriyordu. Ama küçük kız kardeşim artık beni sevmiyor muydu? Tom artık içeri girmiş, buzdolabını açtın mı diye soruyordu. Halsiz ve bitkin görünüyordu. Neredeyse 18 saattir ayaktaydı. Aslında ikimiz de öyleydik. Ben de onunla odanın diğer tarafına yürürken her an kendinden geçecekmiş gibiydi. Sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Portakal suyunu içtim dedim. Tarihi geçmiş yiyecek var mıydı? Salatalık turşuları gayet iyiydi. Peki ya silah kasası? 12 aydır beraber olmamıza rağmen hala doğum gününü, en sevdiğin hayvanı ya da annenin kızlık soyadını bilmiyorum. Bu yüzden şifreyi açmak için çok şansım yoktu. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kimseyle görüştün mü? Bir konuşma yaptım sadece. O da dedektif D.D. Warren'la. Haberler iyi, sanırım bana inanıyor. Tom bir an durdu. Mutfağı oturma odasından ayıran tezgahın diğer tarafında duruyordu. Bense öbür taraftaydım. Ama tutuklama emrini kaldırmadı. Bana inandığını söyledim, güvendiğini değil. Elimi aşağı indirerek tezgahın ardına gizlemiştim. Ellerimin titrediğini fark etmesini istemiyordum. Aslında ellerim birazdan olacakların gerginliğiyle titriyordu. Günü geldiğinde herkes ölecek, cesur ol. Peki sence dedektif o senden ne istiyor? Didi onun uzun zamandır ortalarda olmayan kız kardeşim olduğunu düşünüyor. İntikam için geri dönmüş olabileceğini söylüyor. Tom'un gözleri bu haberle kocaman açılmıştı. Ciddi misin? Seni bu yüzden mi öldürecek? Didi öyle düşünüyor. Yana doğru bir adım atarak tezgahın ucuna doğru yaklaştım. Sağ elimi cebime atıp kullanmak üzere oraya sakladığım şeyi arıyordum.
Ben ona pek katılmıyorum.
Onun kardeşin olduğunu düşünmüyor musun?
Hayır, Didi'nin bu konuda son derece haklı olabileceğine inanıyorum. Ama sadece Abigail ya da diğer adıyla oğlunun beni öldüreceğine inanmıyorum. Bence en başından beri yanlış düşünmüşüm. Üçüncü kurban ben değilim.
O halde bu iyi haber.
Profil uzmanı Quincy beni hep elimde yeterli veri olmaması konusunda uyarmıştı. Dediğine göre arkada kalan kurban sayısı çok azdı. Üç arkadaştan ikisinin ölmesi bana göre beni üçüncü kurban yapıyordu. Ama Randy ve Jackie benim en yakın arkadaşlarım oldukları için öldürülmediler. Sadece ben onları sevdiğim için öldürüldüler.
Tezgahın diğer tarafındaki Tom beni kaşlarını çatarak süzdü. Bu aynı anlama gelmez mi?
Hayır, daha geniş bir açıdan bakacak olursak gelmez. Benim iki yakın arkadaşım vardı ama sevdiğim üç kişi vardı.
Nancy teyze.
Aynen öyle. Otelini iki kez aramayı denedim ama cevap yok. Dedektif O bugün onunla görüşecekti. Tabii ki dedektif Warren bu emri dedektif O'nun gerçek kimliğini öğrenmeden önce vermişti.
Bir adım daha ilerledim. Tezgahın neredeyse sonuna gelmiştim. İki adım daha atarsam saldırı mesafesine girip Tom'un yanına ulaşabilirdim. Ellerim giderek daha da fazla titriyordu. Sanki birisi boğazımı sıkıyormuşçasına yutkunmak ve derin derin nefes almak zorunda hissediyordum kendimi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 467.